Ayrım 17.
Korkunç bir şey bu türlü tedbirlere başvurmak zorunda kalması insanın. Ama elimizden başka ne gelir? Düşman Fransa sınırlarına dayanmış durumda. Tessa ertesi gün ayrıldı şehirden. Selam duruşunu Andre'nin taburu yaptı. Andre çok işitmişti Tessa'yı Lucien'den. Ama hiç görmemişti, şaşırdı. Ufak tefek, kuş gibi bir adam. Son derece ciddi bir edayla geçti Tessa askerlerin önünden. Eldivenli eliyle uzun burnunu kuruluyordu arada bir. Marseilles ortalığı çınlatmaktaydı. Törenden sonra askerler Tessa'nın ziyareti üzerinde tartışıyorlardı. Hepsi biliyordu üstadın bir malikane satın almış olduğunu. Yves gene ah hergele diye iç geçiriyordu. Bura toprağının kokusunu almış hemen. Üstelik de cimrilik etmemiş. Epey paraya kıymış. Toprak fiyatlarının korkunç yükseldiğini söylüyorlar bu memlekette. 3 franktan 12 franga çıkmış. Fiyatların yükselmiş oluşu ona dokunmaz ki diye homurdandı Nivel. Atılan her kurşunda kazancı var. Benim bir zamanlar her bira bardağından kazandığım gibi. Ama beni buradan koyuverip işimin başına yollamak aklından bile geçmez namussuzun. Bembeyaz bir suratı var dedi Laurier. Cenaze töreninden geldiğini sanırsınız. Ama gel gelelim zafer bizimdir diye bağırıyor. Bugün sirke gitsek mi dersiniz çocuklar? Pudra ve hayvan sidiği kokuyordu sirk. Et cambazı kadının etekliğinde pullar parıldıyordu. Öksürüğü tutmuştu maymunun. Gök gürültüsünü andıran sesler çıkarıyordu dev bir ork. 14 Temmuz'u, atlı karıncayı, mavi fili hatırladı Andre. Janet nerededir şu anda? En son öksürük şurubunun faydalarını övmektedir herhalde. Ya da ağlamaktadır. Onun da şansı yok belli. Şansın sadece kendisine sırt çevirmiş olduğunu düşünürdü Andre eskiden. Şimdi biliyordu ki hiç kimsenin şansı yaver gitmiyor. Laurier haklı. Evet, barışı görmeyecekler. Bir anlaşma imzalansa bile bir veya haydi bilemedin 2 yıllık bir mühlet kazandıracak bu onlara. Sonra bu pislik yeniden başlayacak. Yves topraktan ayıramıyor aklını. Ne bereketli toprak be. Bura köylüleri kurnaz azizim. Şeytana külahını ters giydiren takımından. Hükümete teslim etmemek için buğdayı darı karıştırmışlar. Hiç kimseye güvenleri yok. Nitekim bakın toprak fiyatları nasıl fırladı. Peki ama bütün bu numaraları kim icat etti? Işıktan rahatsız olan leoparlar gözlerini kırpıyor, kulaklarını sarkıtıyorlardı. Hayvan terbiyecisi çelimsiz bir adamdı. Ahu dudu rengi bir elbise geçirmişti sırtına ve durmadan kırbacını şaklatıyordu. Bu koltuklarda pek rahat değiller galiba dedi Giver. Ve yeniden ork başladı homurdanmağa. Andre ile Laurier çıktılar. En korkuncu nedir bilir misin diye yakındı Andre. Her yerde bir ilgisizliğin, bir vurdum duymazlığın hüküm sürmesi. İnsanlar sirke gidiyor, kahveleri dolduruyor, Tessa toprak alıyor, köylüler buğday gizliyor. Peki yarın ne olacak diyen hiç yok. Öteki savaşta böyle değilmiş. Belki daha aptalca ama şüphesiz çok daha insaniymiş durum. Berlin'e diye haykırıyorlar. Almanların dükkanlarını başlarına geçirip basarlarmış küfrü. Ve savaşırlarmış. Hem de şevkle, tutkuyla. Ateş saçıyordu mesela Clemenceau. Önden, arkadan, içeriden, sonuna kadar savunacağız Paris'i diye haykırıyordu. Sonra Lenin diyor ki diye başlayan bildiriler. Fıkır fıkır kaynayan bir kazanmış ortalık. Sözün kısası... Şimdi ise iğrenç bir sessizlik var o kadar. Bu leoparlara benzetiyorum kendimi. Dünyanın en korkunç vahşi hayvanları diyor afiş. Gidip bir de bakıyorsun, tüy dökülmüş kedilerden daha acınacak halde zavallılar. Kımıldamağa bile mecalleri yok. Korkuyorum Laurier. Laurier'in cevabı hiç beklemeden geldi. Ben de. 11. Askerler dalga geçiyordu Lucien'le. Sakın baban olmasın bu üstad yahut da bir akraba. Basit bir isim benzerliği diyordu Lucien. Ama gene de engel olamıyordu soyadının merak ve endişe uyandırmasına. Tedbirli bir adam olan binbaşı kör bir kurşuna kurban gitmesi ihtimaline karşı Lucien'i revire hasta bakıcı almıştı. Aslında revir bir akıl hastanesiydi. Eski bir manastırı hastaneye çevirip doldurmuşlardı içine delileri. azılık açıkları zapt etmek, hipokondriyakları burunlarından beslemek Lucien'in görevleri arasındaydı. Herkesi süngüleyerek öldürmek isteyen bir çavuş vardı mesela, yatağına sımsıkı bağlamak zorunda kalmışlardı adamı. Askerlerden biri, Baren, durmaksızın bağırıyordu. Her şey ürkütüyordu onu. Fırça, tükürük okkası, hekim yüzbaşının gözlükleri, her şey. Bir başkası vardı, çizdiği çıplak asker resimlerine kadın memeleri ekliyordu durmadan. Bir Marsilyalı da tebliğlerdeki formülü tekrarlıyordu sabahtan akşama kadar. Kayda değer bir şey yok, kayda değer bir şey yok. Askerlerden biri Lucien'e şu itirafta bulunmuştu. Mahsus yapıyorum azizim. Başlangıçta karaciğerimin beni bu pislikten kurtarma yeteceğini sanmıştım. Limoj'dayken günde tam 15 yumurta yiyordum karaciğerim bozulsun diye. Şimdi bunu düşündükçe bile midem bulanıyor. Hastalanmadım Allah kahretsin ve tutup cebeye sevk ettiler. İşte o vakitte düşündüm, öküz gibi böğürme usulünü buldum sonunda. Ama kalkıp da beni ihbar edeyim deme sakın. Omuzlarını silkti Lucien. Bana ne birader, devam et böğürmeye. Kumar oynayarak vakit öldürüyordu hasta bakıcılar. Randevu evlerinin de gedikli müşterileri arasındaydılar. Manastırın bir zamanlar aziz heykelciklerini barındıran oyuklarında şimdi şişeler yığılıydı. Lucien ise sobaya adeta yapışıyordu. Tek keyfi buydu. Ateşe tapanları şimdi anlıyorum diyordu kendi kendine. Söner gibi olup da birden parlayan, genişleyen ve kütüğü tüketen alev sanki büyülüyordu onu. Ve saçları bu alevin bir uzantısı gibiydi. Jenny Amerika'ya döndüğünde yazmıştı. Kendini haklı göstermek çabasıyla konsolosun bu konuda ısrar ettiğini söylüyordu. Paris veya New York'ta mutlaka birbirlerine kavuşacaklardı. Ona kalırsa. Mektubu sobaya attı Lucien. Janet'i sevdiğini ancak şimdi anlıyordu. İnsanın düşmanı zamandır derler. Yalan. Kabuğu kaldırıp atar sadece zaman. Suni duyguları, sati sevgileri ortadan kaldırır. Hakiki duygular hiçbir vakit silinmez. Janet için bir yabancı olarak kalmıştı. Nasıl ki Jenny de onun için bir yabancıysa. Ne tuhaf bir oyun. Parçalanmış bir resim gibi tıpkı. Yapıştırıp yeniden kurmak istiyorsunuz resmi ama artık parçalar birbirini tutmuyor. Radyo gürlüyor. Bir şey yok. Ve haykırıyor avazı çıktığı kadar Marsilyalı. Kayda değer, kayda değer. Yılbaşı geçtikten sonra Lucien ön hatlara gönderilmesini talep etti. Ölüme yakın olmanın her şeyi güzelleştireceğini zannetmişti. Oysa daptaracık ve sıkıntılı bir hayat buldu orada da. Soğuktu üstelik. Küfürler de daha boldu. Şaşmaz bir dakiklik içinde insanları öldürmeye devam ediyordu obüsler. Herkes alışmıştı artık ölüme. Piyango kime vurdu diyor ve esniyorlardı. Lucien burada kendine bir muhatap buldu. Alfred, uzun boylu, at çeneli bir Normandiyalıydı bu. Arkeologtu. Büyük Sahra'daki kazıları anlatıyordu Lucien'e. Batık bir dünyadan kalma kemikler varmış. Buzları, penguenleri düşünüyordu Lucien. Sonra savaştan konuşuyorlardı. Alfred güven doluydu. Dalaider'in ateşli bir hürriyet taraftarı olduğunu ve zaferden sonra bütün sanatların Atina ve Rönesans'takini andırır bir gelişme göstereceğini ispatlamaya çalışıyordu hep. Arkadaşının gözünü açmak zahmetine bile katlanmıyordu Lucien. Zaman zaman sözünü kesmekle yetiniyordu. Ne mutlu ki tanımıyorsun babamın takımını. Ayakları donanları terse başladılar. Ulaşılmaz bir rüyaydı bir çift yün çorap bulmak. Finlandiya'ya asker gönderileceği söylentisi çıktı bu arada. Hayatın ölüm karşısında pes dediği soğuk bir Şubat günü, bembeyaz bir ova ve ovanın üzerinde alev alev tutuşmuş kırmızı bir güneş gelsin gözlerinizin önüne, bir meclis heyeti müstahkem mevkileri ziyarete geldi. General Picard eşlik ediyordu milletvekillerine. Oysa daha yenilerde Picard'ın Suriye'ye yollanacağı iddia edilmekteydi. İtfaiyeci sıfatını yakıştırmıştı kendi kendine Weygand. Orta Doğu'yu saran yangını söndürmekle görevli duyuyordu kendini. Picard ise aynı fikirde değildi. Savaşta bir yangın bombası, yangın söndürme hortumundan çok daha yararlıdır diyordu. Sefer planlarını Picard hazırlamıştı. Baki ordusu ismini takmıştı Suriye ordusuna. Gel gelelim, Finlandiya olayları onu kuzeye doğru dönüp bakmak zorunda bıraktılar. Önemli bir kuvvet sevk etmemiz lazım Finlandiya'ya, dedi Tessa'ya. Almanlarla harp edemeyiz. Üstelik harp etmeyi istemiyoruz da. Ama askerleri böyle atalet halinde bırakmak tehlikeli olur. Komünistler boş durmuyor, çalışıyorlar durmadan. Baharda kargaşalıklar başlayacaktır. Ancak Finlandiya'da kazanacağımız kesin bir zafer bizi bu çıkmazdan kurtarabilir. Meclis koridorlarında Laponya maden ocaklarından, kil ayaklı devden, Roma'nın bu tutuma karşı duyduğu sempatiden söz ediliyordu hep. Milletvekilleri Maginot hattının sağlamlığı hakkında fikir edinmek üzere bizzat gelmiş ve incelemelerde bulunmuşlardı. Bir kuzey seferini tasvip etmeden önce bütün kapıların iyice kapalı olup olmadığını anlamak gerekti. İnceleme heyeti 3 radikal, 2 sağcı, 1 de sosyalist milletvekilinden kuruluydu. Ve Brötül hariç hiçbiri hiçbir şey anlamıyordu savaş problemlerinden. Haberleri olmaksızın sahneye itilmiş seyirciler gibiydiler. Şapkalarından, sivil kılıklarından, her şeyden sıkılıyorlardı. Aralarından biri, en şişmanı, "Kafama bir şeyler düşmesin" diyerek bir meyfer istedi. Yerli yersiz sorular soruyor, bir ortaçağ şatosunu gezen turistler gibi "Aa, o" sesleri çıkararak ziyaret ediyorlardı tabyaları. Ağır topları gördükleri vakit korkuyla irkilmişlerdi. General Picard, Brotel'in yanında yürüyordu. Kuzey seferinin muhtemel sonuçları hakkında konuşmaktaydılar. Keyfi yerindeydi Brotel'in. "Bir dönemeçteyiz" diyordu. "Sosyalistlerin bu hareketi frenlemesinden ürkmüştüm. Ama Blum susuyor, Viard ise çarpışmak için yanıp tutuşmakta. Dağ avcılarının sevki bugünlerde meclisten çıkmış olacak." Karakolun önünden geçiyorlardı, Lucien selama durdu, kıpkırmızı kesilmişti. Ya Brutel tanırsa kendisini? Ama Brutel tamamıyla kendi havasına dalmıştı. Askerleri yakından incelemek adeti de yoktu üstelik. Bir takım acı hatıraların hücumuna uğramıştı Lucien. Kafalarının üzerinden kurşunlar vızıldayıp uçuyormuş gibi iki büklüm ilerleyen milletvekillerini görmek bile neşelendiremedi onu. Utanç kızarmasının ne demek olduğunu anlamıştı. Utanç verici bir geçmişi vardı. Evet, nasıl olmuştu da inanmıştı bu duygusuz adama? Adı gibi biliyordu Brotel'le Picard'ın ne hakkında konuştuklarını. Fransa'yı dize getirmek istiyorlardı. 1936'nın öcünü alacaklardı böylece. Suriye'ye, Finlandiya'ya, daha bilmem nereye göndereceklerdi askerleri. Grevlere öfkelenen babasının "Almanların gelmesi bunlardan evladır" dediğini hatırladı Lucien. Hepsi de aynı bokun soyu işte. Ve içlerinde en suçsuz olanı belki de Grandel. Bu arada durmadan öldürülen insanlar da cabası. Dün çağıza isabet etti piyango. Bir dağlıydı. Çoban, fifre çalar. Niçin öldürdüler onu? Namussuz alayı. Akşam olmuştu. Alfred'in yanına çöktü Lucien. Ateş yanıyordu ama üşüyorlardı. Bir süre sustular. Sonra Alfred, "Cemiyete Akvam tarafından alınan karardan sonra..." diye başladı. Patlar gibi gürledi Lucien. "Laf! Boş laf bütün bunlar. İhanetleri, kişisel çıkarları, kindar hesapları gizleyip örtbas etmeye yarayan laflar. Brotel'i gördün işte. Cennete gitmekten gayrı tasası bulunmayan muhterem bir zat dersin değil mi? Büyük bir yurtsever. Lorraine'in dediği vakit ağlayacak sanırsın. İşit bak, adı gibi biliyor Brotel, Grandel'in Almanya hesabına çalışan bir casus olduğunu. Biliyor ve saklıyor. Sanıyor musun ki Picard harbi hazırlanmıştır? Ne münasebet. Faşist hükümet darbesini hazırlıyordu. Nereden aldılar mitralyözleri? Düsseldorf'tan. Parayı kim verdi kendilerine? Kilman isimli bir Alman. Bu çamurun ortasında sen de tutmuş, cemiyete akvamdan söz ediyorsun. Çağız'ın için öldürdüklerini düşün biraz da. Haçlıları, Montigny'nin evindeki toplantıları, ihanet şebekesini uzun uzun anlattı Lucien. Kielman'ın mektubunu nasıl ele geçirmiş olduğunu söylemedi sadece. Tessa'nın oğluyum demeye karar veremiyordu bir türlü. Dünyanın en utanç verici şeyi gibi görünüyordu bu kendisine. Alfred perperişan olmuştu. Gözlerinin feri tükenmiş gibiydi. Eğer böyleyse diye tekrarlayıp duruyordu kendi kendine. Sonunda dayanamayıp eğer böyleyse dedi, bunu haykırmak gerekir. Hükümeti devirmek, kurtarmak Fransa'yı. Kötü kötü güldü Lucien. Tıpkı Jenny gibisin sen de. Anam avradım olsun. Amerikalı bir kızcağız tanımıştım. Birlikte yaşıyorduk. O ben ve dolarları. Öyleyse ihtilal yapmak lazım diyordu. O da. Ama artık iş işten geçti azizim. 36'da neredeydiniz? O vakit belki olurdu o iş. Şimdi imkansız. Tahta kurusu gibi çiğneyecekler bizi. Gloter olarak da Broteli diyecekler başımıza. Yahut da her şeyi yerle bir edecekler. Olup bitecek. Seni de beni de her şeyi aynı anda. 20 yüzyıl sonra da bir Dunhill çakmağı çıkarırlar kazılardan. Bir Messerschmitt motoru çıkarırlar. Ya da asil ruhlu Viard'ın dangalak kafasını. Ne kadar büyük bir medeniyetmiş deyip içlerini çekerler. Teselli bul hadi. Biz orada olmayacağız bu yalan söylenirken. Brrr. Amma soğuk be. Hem sana da açığını söyleyeyim mi? Ben bıktım artık bu yaşamaktan. 12. Jolio yeni yılı karısı ve kayınbiraderiyle birlikte kutladı. Hekim yüzbaşı olan Alfred 3 gün izinli gelmişti. Yemeği lokantada yediler. 2 şişe de şampanya devirdiler. Pembe ve mavi konfetiler saçıyordu genç kızlar ortalığa. Alfred ürkek bir sesle kağıttan bombalar diyerek gözlerini kırpıştırıyordu. Jolie'ye kadeh kaldırdı. Zafere içiyorum. Yılbaşını Berlin'de kutlarken görür gibi oluyorum askerlerimizi. Batıl itikatlı olduğu için masanın kenarına vurmuştu. Yüzünü çevirdi Alfred. İçin için öfkeleniyordu Jolio'nun kaygısızlığına. Gözleriyle kardeşini okşayan Marie, "Seni öldürmeye kalkmasınlar da," diyerek içini çekti. Jolio açıklamaya koyulmuştu gene. "Mantıken çürütülmesi mümkün olmayan bir sonuç bu. Yıl sonunda bir Alman topuna karşılık tam 5 tane ağır topa sahip olacağız." "Ben bilmem," diye cevap verdi Alfred. "Hiçbir şey anlamıyorum işin o yanından. Bildiğim bir şey varsa o da serum meselesinin bir türlü hali olmadığı. Ve günün birinde apışıp kalmaktan korkuyorum. 1. Savaş sırasında tetanostan..." Jolio sözünü kesti. Hastalık ve ölüm lafına hiç tahammülü yoktu. Alfred ertesi günü gitmişti. Jolio bir daha düşünmedi bile onu. İyi bir çocuk ama alabildiğine silik. Marie ise sık sık ağlar olmuştu. Öldürülmesinden korkuyordu kardeşinin. Jolio istediği kadar nefes tüketsin. Hekimler cephe gerisinde durur. Daima en küçük bir tehlikeyle olsun karşılaşmazlar diye. Dinleyen kim? Marie sızlanıyordu hep. Ya bir de öldürüleceği tutarsa? Jolio gene eskisi gibi hareketli bir hayat yaşıyordu. Finlandiya'daki bir takım yer isimleriyle doluydu şimdi kafası. Fin adlarının telaffuz güçlüğüne öfkeleniyordu için için. Uyumadan önce gökyüzünden buz parçaları gibi sarkan donmuş adamlar görüyordu hep. Bir üşümedir kaplıyordu içini. Bir kat daha sarınıyordu battaniyeye. Cimri bir adam değildi Jolio. Herkes bu bala bir parmak çalsın isterdi. Nitekim dostlarından bir düzine kadarını Finlandiya'ya ve Stockholm'e yolladı. İşini bilir bir Marsilyalı olan yeğeni Marius'a şu öğüdü vermeyi ihmal etmemişti. Bir gala gecesi tertiple hemen. Mannerheim hakkında bir şeyler uydurup anlatırsın. Sonra da yaparsın bir Fin lottası. Görürsün bak para nasıl akıyor. 15 gün sonra da Marius tam karşısındaki Josephine Montigny'ye durmadan göz süzerek seçkin bir kalabalık önünde şakımaktaydı. Maraşal bir gün bir ağacın altına oturmuş. İşrenç ihtilal daha henüz başlamış bulunuyordu o günlerde. Üstü başı hırpani bir asker, Bolşevik olduğu küstahlığından belli, yaklaştı ve ateş istedi kendisinden. Bu arada Maraşal'in bir pro tutturmakta olduğunu da unutmayalım. Maraşal asil bir edayla süzdü askeri ve bütün tehlikeyi göze alarak "Sana ateş vermektense," dedi, "bu püroyu yanar haliyle yutarım daha iyi." Bayanlar çılgınca alkışlamaya koyuldular. Toplanan para pek tabii olarak lotoya değil Marius'un cebine girdi. Julia, birikmiş borçları hakkında hiçbir zaman ağzını açıp da tek kelime söylememiş olan matbaacı Poirier'e duyduğu minnettarlığı çoktandır ispatlamak isterdi. Bunun için güzel bir fırsat çıkmıştı şimdi. Genelkurmay Finlandiya haritaları istiyordu. Poirier'i salık verdi Juliet. Matbaacıya bu işten bahsederken şöyle dedi. Aziz dostum, sokakta yürürken 400 bin frank bulmuş sayın kendinizi. Ama haritaya bakayım demeyin sakın. İnsanın aklını başından alan barbar adlarıyla dolu mübarek. Pudasjärvi mesela. Ağzım birdenbire çamurla dolmuş gibi oluyor telaffuz ederken. Gazetenin mali durumu iyinin de üstündeydi şimdi. Ama şişman üstad gene de melankolikti. Garip bir korku vardı içinde. Ama kendisi de bilmiyordu neden korktuğunu. Günde iki defa resmi tebliğ getiriyorlardı. Kayda değer hiçbir şey yok. Paris gün geçtikçe biraz daha zenginleşiyor ve durmadan eğleniyordu. Evlerle, otomobillerle bakın hele diyordu Jolio. Ekmek peynir gibi satılmaktalar. Fin avcı askerlerinin yanı sıra Mege ve Chamonix'de yapılan kayak yarışlarının fotoğrafları da yer alıyordu gazetede. Parisli kibar hanımlarla Mannerheim'ın erleri rekabet halindeydiler. Gel gelelim Jolio, cici kayakçı hanımlara da inanmıyordu. Tebliğlere de. Korkunç şeyler olup bitmekteydi bu dünyada. Soğuklar bütün şiddetiyle devam ediyordu. Hem de ne soğuk. Sevilla'ya kar yağmıştı, işitilmiş şey değil. Ve güneş çarpmasından yüzlerce insan ölüyordu Arjantin'de. Türkiye'de deprem üstüne deprem oluyordu. Hayra alamet değildi bütün bunlar. Batıl inançlarına her zamankinden fazla gömülen Jolio, bir uğur nazarlığı taşır olmuştu üzerinde. Ve geceleri mesela, bugün gene bir merdiven altından geçtim diyordu, uğursuzluk gelecek. Marie, Alfred'den gene haber çıkmadı diye içini çektiği zamanda, Alfred şimdi keyif çatıyor diyordu. Ama bunu böyle söylerken cebindeki nazarlığa dokunmayı da ihmal etmiyordu. Ruhr Havzası'nın büyük patronu Baron von Tyssen geldi Paris'e. Bütün fotoğrafçılar adamın ardındaydılar. Ama genç kızlardan fırsat bulup da yüzünü gören kim? Baron'un köpeğinin bir fotoğrafını koydu von Uel. Brutel'in Alman zenginiyle özel surette meşgul olduğunu öğrenmemiş değildi tabii. Ama işler bu kadarla kalmadı. Brutel telefonla von Tyssen'in kaleme aldığı bir yazı serisinin gazetede yayınlanmasını istedi. Bizim menfaatimize olacak diyordu. Karşılıklı bir anlayış havası belirmektedir. Jolio vakit kaybetmeden Hotel Krilon'a koştu. Baron oraya inmişti. Tantanayla döşenmiş bir salonda epeyce bekledi. Nihayet bakışları küçümseme dolu bir yaşlı adam ilerledi kendisine doğru. Sevimli olmaya çabaladı Jolio. Eğildi, büküldü, gülümsedi. Hürriyetten, kardeşlikten dem vurdu. Von Tyssen cevap olarak dişlerinin arasından fısıldar gibi "Meşgulüm, özür dilerim." dedi. Yazılarını verip gitti. Elindeki kartonun kapağını kaldırdı Jolio. Bu ilkbaharda komünistlere karşı girişilecek harekatın planlarını Hitler'le beraber ben hazırladım yazılıydı. Jolio üzgün döndü evine. Karısının ağlamakta olduğunu görünce